bölümümüzün konusu gençler için uzay mühendisliği ve konuğumuz Işıl Şakraker karşınızda.
Merhaba.
Merhabalar hocam.
Merhaba
Nasılsınız?
Selen. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Ben sorularıma kısaca başlayayım. İlk soruda
Tamam.
zaten sizi daha yakından tanıyacağız. Işıl Şakraker'in uzay mühendisi olma hikayesi nedir? Bizlere kısaca anlatabilir misiniz? Yani çocukluğunuzdan bu mesleğe edinme sürecinizden.
Tabii. Aslında belki bir sürü çocuk gibi ben de çocukken uzaya çok meraklıydım. İşte böyle yıldızlardı, aydı. Hatta böyle hani ilkokul değil ama böyle ortaokul son yılları ve lisede böyle işte Hawking kitapları falan okurdum. Tabii çoğunu anlayamıyordum muhtemelen ama ilgimi
Evet, ben de
çekiyordu.
aynı şekilde.
Yani aslında ilgim daha çok o yönlerdeydi. Bir de ben sosyal dersleri pek beceremiyordum. Hani böyle matematiğim, fiziğim falan iyiydi ama mesela tarihte falan çok zorlanıyordum. Hani biraz daha şey, o yönlere çalışıyordu kafam. Yani çok küçüklüğümden beri hep kendim bildim bileli hep hani uzay okumak istemiştim. Lise sona gelince, işte lise 2, lise son 3 seneydi benim zamanımda lise. İşte fen seçtim dolayısıyla ve hani uzay deyince ne? Uzay mühendisliği okuyayım o zaman diyerek İTÜ'ye uzay mühendisliğine girdim. Daha sonra orada yüksek lisansımı da yaptım. Ondan sonra ikinci bir yüksek lisans ve doktora için Belçika'daki von Karman Akışkanlar Mekaniği Enstitüsü'ne gittim. Bir süre daha postdoc olarak kaldıktan sonra da 2016 yılında Alman Havacılık Uzay Merkezi'ne geldim ve işte 4,5 yıldır yaklaşık burada Almanya'dayım.
Güzel bir hikaye cidden hocam,
Kısaca
yani
böyle.
hani güzel bir hikaye, aile baskısı yok, bir şey yok, direkt kendi ilginin
Evet.
doğrultusunda
Evet,
seçmişsin.
şanslıydım bir de yani aslına bakarsan Türkiye'de bir sürü insan çok hani şansa giriyor bazı bölümlere. İşte
Evet.
yüksek puan yapıyor, tıp yazıyor altına, makine mühendisliği yazıyor. Hani o kadar birbirinden farklı bölümler yazıyor. Ben hep uzay okumak istemiştim. O yüzden de sadece iki tercih yapmıştım. Üniversite sınavında işte bir iç uzay yazmıştım. Bir de iç uzay hani olur da puanım tutmazsa diye aynı fakülteden sonra yatay geçiş yapabileyim diye iç meteoroloji yazmıştım. Yani çok isteyerek girdim, çok da severek okudum. Yani umarım herkes o şekilde sevdiği, hani hep hayalinde olan şeyleri okuyabilir.
Umarım hocam. Diğer soruma geçiyorum. Uzay mühendisliği 101 dersek bizlere kısaca neler anlatabilirsiniz? Nelerden bahsedebilirsiniz?
Uzay mühendisliği aslında yani böyle yanlış anlaşılmaları çok meyilli bir bölüm adı diyeyim. Çünkü uzay mühendisliği deyince insanlar çok fazla bir sürü şeyle karıştırabiliyorlar. Uzay mühendisliği aslında şu demek, uzay araçları ve roketlerin parçalarını işte araştırma geliştirmesini yapan, tasarlayan, üreten ve daha sonra bunları hani görevleri sırasında hani işleten diyeyim, opere eden insanlar uzay mühendisi oluyor. Uzay mühendisliği aslında bizim uçak uzay bilimleri fakültesi altındaydı. Fakat genel olarak dünyada makine mühendisliği altında oluyor genelde. Çünkü aslında makine mühendisliğinin bir uzmanlık alanı gibi bir şey. Yani makine mühendislerinin çoğu dersini biz de alıyoruz ama biz bunlara ek olarak işte aerodinamik, gaz dinamiği, işte yörünge mekaniği, roket itki sistemleri, işte uydu yönelim ve kontrolü, belirleme ve kontrolü gibi ek dersler de alıyoruz. Aslında uzay mühendisliği uzay sistemleri için olabilecek her şeyi size böyle bir yelpaze gibi açan çok fazla disiplinden oluşan bir bölüm. Uzay mühendisliği ne değildir diye belki söylemek lazım. Karıştırılan şeyler var. Mesela astrofizik değildir yani. Kara delikleri incelemezsiniz uzay mühendisliği olunca. Veya Mars'ın gezegeni işte jeofiziksel yapısını incelemezsiniz. Yani bunlar başka çoğunlukla temel bilim alanlarının konusu.
Evet. Tamamdır
Genel olarak
hocam.
çok kabaca böyle. Yani aslında
Güzel.
orada ne olduğu değil, uzaydaki bir hani hedefte orada ne olduğu değil de oraya nasıl gidebiliriz, orayı nasıl görürüz'ü yapan
Siz
insanlar
direkt
uzay mühendisi.
aracıyla ilgileniyorsunuz, nasıl
Evet,
gidildiğini.
aynen.
Evet. Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Bu sizden gelenlerden. Uzay ile ilgili diğer bölümlerle uzay mühendisliği arasındaki farklar neler? Hani genel olarak bir insan uzaya ilgisi varsa hani hangi özelliğine dayanarak bölümlerine ayrılmalı gibisinden bir soru.
Aslında yani neye ilginiz varsa bunu uzaya çekebilirsiniz. Mesela diyelim ki tıbba ilgi duyuyorsunuz. Uzay tıbbı diye bir alan var.
Evet, uzay
Biyolojiye ilgi
teknolojisi,
duyuyorsunuz. Psikolojiye
uzay
ilgi duyuyorsunuz.
bilimi
Aynen
varmış.
öyle. Evet. İşte biyolojiye ilgi duyuyorsunuz. Astrobiyoloji diye bir bilim dalı var. Yani aslında her türlü şeyi uzaylı bağdaştırabiliyoruz. Uzay mühendisliği arasındaki farklar, mesela bir biyoloji okuduğunuzda tabii ki direkt uzay, hani astrobiyoloji dersi belki hani lisans programı için en azından ana programda olmayabilir, ama bunun üzerine uzmanlaşma şansınız her zaman var. Belki hani okuduğunuz okulda bununla ilgili çalışan bir hoca olmayabilir, ama siz kendi inisiyatifinizle de bir yerden bu konulara girebilirsiniz. Çok fazla karıştırılan işte astrofizik, astronomi ve uzay mühendisliği birbiriyle çok karışıyor. Yani aslında bir ürün çıkarmak, bir ürün geliştirmekle ilgileniyorsanız uzay mühendisliği doğru yer. Ama mesela işte kara delikleri incelemek istiyorsanız, galaksileri anlamak istiyorsanız veya işte Mars'ın gezegen yapısı, işte Jüpiter'in gazlarını anlamak istiyorsanız okuyacağınız bölüm muhtemelen astronomi veya fizik okuyup astrofizik alanında uzmanlaşmak gibi daha temel bilim okumak gerekir. Bir de şöyle bir
Tamam.
şey var. Uzay mühendisliği, uçak mühendisliği çok yakın bölümler birbirine. Çok az ders farkı var. Çünkü ikisi de makine mühendisliğinin hani alt dalı, belli bir uzmanlık alanı. Aslında şöyle dünyaya dışarıdan baktığımız zaman atmosfer içi kısmı uçak mühendisi oluyor. Dış kısmı genel olarak uzay mühendisi olan, aslında uzay mühendisinin atmosfer içindeki kısmıyla ilgisi var. Çünkü dünyadan çıkarken ve dünyaya girerken oradan geçiyoruz. Uçak mühendisliği arasındaki fark da belki şöyle küçük, ona da değinelim. Mesela biz yörünge mekaniği dersi alırken onlar uçuş mekaniği dersi alıyorlar. İşte biz roket itki sistemlerini öğrenirken onlar uçak motorların itki sistemlerini öğreniyorlar. Veya biz işte uydu yönelimiyle ilgilenirken belki onlar uçak kontrol navigasyonu ile ilgili dersler alıyor. Ama onun dışında bütün temelde öğrendiğimiz her şey, yani 3. sınıfın 2. dönemine kadar hatta biz kim uçakçı kim uzaycı bilmezdik
O zaman genel olarak belki birbirinizin işlerini de yapabiliyor musunuz peki? Mesela siz şu an bir
fakültede. Aynen
çalışabilir misiniz peki?
öyle. Efendim, ne firmasına?
Peki siz şu an bir uçak mühendisi olarak çalışabiliyor musunuz?
Çalışabilirim. Zaten aslında buradan önce biraz baktım istatistiklere. Uçak mühendislerinin hani son 5-10 yıl içinde konuşuyorum. Hani uçak sanayinin de artık gelişmesi, bütün bu low cost uçakların ortaya çıkması, havayolu şirketlerinin ortaya çıkmasıyla aslında uçak mühendisleri eskiden çok daha farklı endüstrilerde iş yapıyor. Mesela işte beyaz eşya olur, otomotiv sektörü olur, başka endüstri hani yer firmalarda çalışıyorlardı. Ama son zamanlarda böyle %80 civarı falan uçak mühendisleri uçak firmalarına çalışıyor, ama yine aynı dönemde uzay mühendisi diploması alan insanlar da yaklaşık yarısı uçak mühendisi olarak çalışıyor. Yani
Ha, iyiymiş bu
aslında
özelliği.
çoğu hala zaten uçak mühendisi olarak çalışıyor. Ama onun dışında yine atıyorum buzdolabı, çamaşır makinesi geliştiren bir firmanın Ar-Ge'sinde de çalışabilirsiniz. Otomotiv sektöründe de çalışabilirsiniz. Veya makine mühendislerinin yaptığı herhangi bir işte de aslında iş bulmak mümkün.
İyiymiş o zaman. Birçok alana yönelebiliyormuş. Yani
Evet.
sadece uzay mühendisi olarak çalışman gerekmiyormuş.
Hayır,
Bu
hayır.
özelliği güzelmiş baya. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız soru nedir? Hani artık yeter şunu sormayın ya falan dediğiniz.
Evet, ya genel aslında herkes aynı şeyi söyleyecek. Ne işte mesleğinde uzay mühendisiyim, o astronot mu olacaksın falan. Klasik sorulardan bir o, bir UFO
Biliyorum.
var mı? Bir işte uzay mühendisi deyince burç soranlar oluyor. Bunlardan biraz sıkıldığım
Gerçekten
söylenebilir.
uzaylılar var mı hocam?
Ha, mesela o tarz sorular gerçekten sıkıyor, cevap vermeyeceğim o
Tamam.
yüzden.
Diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden. Bu bölümü okuyacak gençlerin ne gibi özelliklere sahip olması gerekli?
Bence en önemlisi uzaya ilgi duymak lazım. Dediğim gibi herhangi bir alandan, yani işte psikoloji de seviyorsanız, tıp da, işte biyolojide, ne bileyim, herhangi bir şeyden uzayla bağdaştırılabilir. Ama illa ki uzay mühendisliği okuyacağım ben. Bütün işte uzay sistemlerinin, roketlerin, uyduların, uzay araçlarının her şeyini öğrenmek istiyorum diyorsanız, daha çok tabii fizik, matematik konularında birazcık daha hevesli, belki yetenekli ya da hani meraklı olmak Tabii ki gerekiyor ama şunla da karıştırmayın. Yani lisede yaptığınız derslerle üniversitede ya da üniversite sonrasında günlük güncel hayatta kullandığımız matematikle fizik biraz birbirinden farklı yani. Atıyorum lisede veya üniversite sınavında veya üniversiteye girince işte fizik 101 gibi derslerde böyle zorlanıyorsanız aman ben bunu yapamayacağım falan gibi bir korkuya da kapılmaya gerek yok. Çünkü zaten kullandığınız çok... Hani spesifik şeyler oluyor. Mesela ben kimyadan biraz çekinen bir insandım. Sonuç olarak aerotermokimya diye bir alanda doktora yaptım. Yani bu ne demek? Sıcak hava akışlarının kimyasal yapısıyla ilgili. Yani atmosfere giriş problemi diye de geçiyor. Sonuç olarak o korktuğum kimya konularından hani sadece belli şeyleriyle ilgilendim. Ve o konuda zaten hani merak ettiğiniz bir şey olduğu zaman onu öğreniyorsun. O yüzden gözünüzü çok korkutmayın derim.
Evet, tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir anı var mı? Varsa nedir?
Zor. Ya sanırım bir sürü vardır ama böyle yakın zamanlarda elime tekrar geçen bazı fotoğraflar var. Onlardan belki söyleyebilirim. Biz işte Los Angeles yakınlarında NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı var. Hani bütün bu geçenlerde Mars'a inen Perseverance'ın falan yapıldığı yer. Oraya bir konferans sırasında oraya bir gezi düzenlemiştik. Bütün işte o işte Mars Yard diye bir yerleri var. Mesela o Mars robotunun falan hani testlerinin yapıldığı mesela orayı unutamıyorum. Bir de bu bütün yine JPL'de, NASA JPL'de böyle bir kontrol odası var. Hani görüyoruz ya Mars inişlerini insanlar seviniyor falan. Orada böyle duvarda şu ana kadar yani şu anda opere edilen veya geçmişte olan şey görevlerin de böyle bir listesi var ve o anda telemetri yani data da geliyor. Orada Voyager'ları görmek çok ilginç gelmişti. Hala data geliyordu oradan. Bir de tabii bütün yani dünyadan bütün böyle hani yönlere diyeyim bir araçlar gönderip oradan kontrol edildiği için yerde de böyle bir işte ışıklı bir yer yapmışlar. İşte Center of the Universe yani evrenin merkezi burası gibi bir yazı var. Hepimiz orada fotoğraf çektirmiştik. Öyle
Ay.
yani.
Gerçekten bu gibi yerlerde bulmak kesinlikle inanılmaz olmalı ya,
Evet,
gerçekten.
evet.
Diğer soruma geçiyorum hocam. Bu bölümü okuduktan sonra hangi alanlardan nerelerde çalışabiliriz?
Öncelikle uzay mühendisi olarak çalışabileceğimiz konulardan belki bahsedebilirim. Şimdi lisans eğitiminde uzay mühendisliğinin çok hani dedim ya multidisipliner bir eğitim alıyorsunuz. Bu ne demek? Öncelikle temel mühendislik dersleri var işte fiziği, matematiği, statiği, dinamiği, mukavemeti filan. Üzerine uzay mühendisi okuduğunuz zaman aerodinamik öğreniyorsunuz. Yani hava akış dinamiğini öğreniyorsunuz. Bu uçakçılar için de geçerli. İşte uçağın etrafında veya bir roketin etrafında hava nasıl akıyor veya işte dünyaya geri dönen veya Mars'a inen bir aracın atmosfere girdiği zaman bu akış etrafında nasıl oluyor gibi dersleri alıyoruz. Kontrol dersleri alıyoruz. Yani navigasyon gibi kontrol otomasyon dersleri alıyoruz. Yönelim belirleme alıyoruz. İtki sistemleri alıyoruz. Yani aslında çok çok fazla alanda bilgi aldığınız için aslında fazla hani görev tanımıyla iş bulunabilir. Mesela bir uzay ya bir uydu içinde işte mesela ısıl sistem mühendisi olabilirsiniz, yapı mühendisi olabilirsiniz, işte sistem mühendisi olabilirsiniz vesaire. Hani çok fazla
Çeşitli
roketler
alan
için de
var
geçerli.
gerçekten.
Çok fazla hem alan var hem hani şey yani pozisyon var. Uzay alanında böyle sektör olarak nerelerde çalışılabilir? Uzay olarak bir sivil uzay diye bahsedebiliriz. Bir de aslında tabii ki savunma sanayi de yani kullanılan teknolojiler çok benzer olduğu için eğer ilginiz varsa benim şahsen hiç olmadı. Savunma sanayinde de genel olarak uçak uzay mühendisleri çok çalışıyorlar. Uzay sektörü dışında uçak mühendisi olarak çalışılabilir. Veya işte diğer endüstrilerde Ar-Ge mühendisi olarak çalışabilirsiniz. Mesela ben bir hani Türk beyaz eşya devi diyeyim bir staj yapmıştım orada bir yaz. Mesela oradaki işte termodinamik laboratuvarının başında bir uçak mühendisi vardı mesela. Hani işte buzdolabı yeni bir buzdolabı çevrimi işte tasarlıyorsunuz mesela. Orada da uçak, yani aslında çok çeşitli alanlarda da çalışılabilir sanıyorum. Böyle işte finans alanında, ne bileyim, danışmanlık, hani çok başka işler yapan arkadaşlarımız da var mezunlardan.
Gerçekten o zaman iş bulmakta hani bir sektörde bulamadın diğerine kayarsın falan.
Evet, yani aslında genelde öyle bir algı var, uzay mevzusu, ha iş bulamazsın kesin, Türkiye'de uzay işi mi
Evet.
var falan oluyor, ama aslında öyle değil yani, açıkta kalmıyor genelde uzay
Evet.
mühendisleri.
Bu sorudan sonra bu konu daha da aydınlandı.
Evet.
Diğer
Bir de bu
soruma
konuda
geçiyorum.
belki soruna
Tamam.
geçmeden önce, hani özellikle kız öğrencileri de çok ben hani teşvik etmek isterim. Evet, kız oranları daha düşük ama sandığınız kadar da değil yani. Mesela bir inşaat mühendisliği ya da bir makine mühendisliği bölümleri kadar da az kız oranı yok. Biraz daha fazlayız genel
Evet,
olarak.
uzaya Türkiye'de de genel olarak gençlerin ilgisi var, kız erkek herkeste. Genel
Evet.
olarak bir ilgi var, aynen.
Hı.
Diğer soruma geçiyorum hocam.
Hı.
Mesleğinizle ilgili zor geçen bir günü bizlere anlatabilir misiniz?
Ya sanırım en zor geçen günüm aslında belki de en güzel günlerden biriydi aynı zamanda, ama doktora savunmamı yaptığım gündü galiba. Ben Belçika'da dediğim gibi doktora yaptım, ama Belçika dışından da jüri üyeleri davet etmemiz gerekiyordu ve Alman Havacılık Uzay Merkezi'nin Köln kampüsünde bir İTÜ'lü bir Türk var. Çok da benim aslında çok saygı duyduğum ve çok üst düzeyde birisi. Fakat ben ondan çok korkuyorum hala da. Mesela ortak proje yaptığımız zaman çekiniyorum yani. Çünkü o kadar şey ki böyle, çok iyi işinde ama çok sert yani, böyle hiç hani o
Disiplinli.
small talk dediğimiz, hani biraz yumuşatayım falan şey yapmaz. Yani Belçika'dayken diğer ülkelerden arkadaşlarım da hep çekinirdi ondan. Hani diğer jüri üyeleriyle çok daha rahattım ama ondan çok çekiniyordum. Gerçekten de o sunum sırasında böyle tek bir yerde takılım, o da onunla göz göze geldiğim bir anda heyecanlanıp olmuştu böyle. Ama sonradan o da çok hani sonuçta onay verdi, beğendi falan, ama
Evet.
yani en kötü günü sanırım o doktora savunması öncesi, işte ailem de gelmişti. Hepsine bağırıyordum sinirden, stresten falan. Öyle. Ama en güzel günümdü de aynı zamanda.
Evet. En çok aslında öğrendiğimiz şeyleri genel olarak disiplinli hocalardan falan öğreniyoruz. Bir de öyle bir şey var.
Doğru.
Diğer soruma geçiyorum hocam. Bu sizden
Hı-hı.
gelenlerden. Bu bölümün yurt dışında genel okuma, lisans, yüksek
Hı-hı.
lisans olsun veya hani Türkiye'de okuduktan sonra yurt dışında çalışma gibi imkanları nasıl?
Çok kolay iş bulunabiliyor aslında. Tabii ki şu anda yurt dışında orada bir akın var. Malum çok fazla insan yurt dışına gitmek istiyor ya da yurt dışına hani okumak
Evet.
istiyor ya da çalışmak istiyor. O açıdan yani sizin bir fark yaratmanız gerekiyor diğer insanlar. Çünkü başka bir ülkeye gittiğiniz zaman aslında bütün dünyayla yarışıyorsunuz. Ya bu yarışmak çok hoşuma gitmiyor aslında benim, hani böyle hoş bir şey değil. Ama
Evet,
maalesef
kesinlikle.
dünya şu an bu durumda. Ama bir yandan da uzay mühendisleri için eskiden hani dünya toplamında baktığımızdaki iş ilanları ya da iş pozisyonları çok daha azdı. Ama şu an işte daha ticarileşmesiyle uzay alanının, yani sadece devlet eliyle yapılmaktan çıkıp da bir sürü şirketin de uzaya
Önden
erişim
sürmesi.
sağladığından beri, evet, özel sektörün bu kadar gelişmesinden beri, bunu aynı zamanda New Space diyoruz. Yani yeni uzay, hani bu böyle bir akım ve artık yeni bir adı var bunun, hani Endüstri 4.0 gibi. Bu yüzden yani iş bulma, yurt dışında bulma da çok aslında zor değil. Belki bir inşaat mühendisi olarak, hani bir makine mühendisi olarak ya da bilmiyorum, belki daha zor olabilir. Çünkü zaten dünya çapında da çok fazla hani uzay mühendisi yetişmiyor. Diğer işlere nazaran tabii ki çok fazla yetişiyor. Yani işte Hindistan'a, Çin'e
Evet.
baktığınız zaman. Ve hani biraz size bağlı. Yani sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğinize bağlı. Benim gördüğüm yani yurt dışından bakınca belli üniversiteler öne çıkıyor haliyle Türkiye'den gelen öğrencilerden. Ama hani bu işte İTÜ, ODTÜ vesaire gibi büyük üniversiteler dışında da benim çok iyi öğrencilerim oldu. Yani başka üniversitelerden, başka şehirlerden. O yüzden yine de tabii ki köklü üniversitelere gitmenin şöyle avantajları oluyor yurt dışına gitmek anlamında. Zaten siz okuldayken yurt dışı bağlantıları çok fazla olduğu için bu
Evet,
üniversitelerin,
evet.
gerek proje olsun, gerek işte Erasmus anlaşmaları olsun,
Erasmus
başka
falan.
değişik programları. Evet. O yüzden hani bu köklü üniversiteler biraz daha hani kapıyı rahat açacaktır diyorum. Bir de yurt dışına gitmeyi düşünenler için Lisans ya da yüksek lisans Türkiye'de yapacaklarsa mutlaka Erasmus gibi bir değişim programıyla hani bir dönem bile olsa mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de 3. sınıfta bir sene İtalya'da kaldım. Hani hem insana bir vizyon katması açısından
Kesinlikle.
hem de başka yerlerde işler nasıl yürüyor, diğer insanlar nasıl bunu görmek açısından önemli ve tabii bağlantı kurmuş, network kurmuş oluyorsunuz.
Peki hocam, az önce fark yaratmanız gerek gideniz diğer öğrencilere göre. Nasıl bir fark yaratmamız gerekiyor? Nasıl fark yaratabiliriz? Bir de bunu sorayım.
Yani şu an herkes üniversite mezunu, herkesin bir ya da iki tane yüksek lisans diploması var maalesef. Ve
Evet.
aslında mesela benim Almanya'ya gelince gördüğüm şöyle bir şey var. Mesela bize stajyer öğrenciler geliyor. Almanya'da staj çok önemli bir parçası mühendislik eğitiminin. Ve 6 ay staj yapıyorlar. Yani mesela bizde bir dönem okumak yerine burada atıyorum geliyor mesela işte Kasım ayında geliyor. Mayıs'a kadar işte mesela staj yapıyor. Ve bu staj raporu sonunda hani staj dönemi sonunda ortaya çıkan rapor benim mesela Türkiye'de İTÜ'de gördüğüm yüksek lisans tezleri seviyesinde ve bu bir lisans öğrencisi aslında. Yaptığınız stajlar ve çalıştığınız konular aslında sizde çok fazla fark yaratacak imkanları veriyor. Yani genelde Türkiye'de staj hem hani sizi misafir eden kurumlar açısından hem de hani ya stajı da yapayım bitsin mantığıyla yürüdüğü için birazcık çok önem verilmiyor. Ama aslında dünyada buna çok çok önem veriliyor. Hatta öyle bir yerdeyiz ki insanlar hani mezun oldukları halde staj yapmaya yani stajlar arıyorlar hani parasını kendi cebinden vererek para almadığı harici. Çünkü ancak bu şekilde bir deneyim gösterebiliyorsunuz. Hani yeni mezun ama deneyimli insan arıyorlar diye insanlar sizi aslında buradan geliyor. Çünkü sizin denginizde yeni mezun olup bir sürü staj deneyimi olan insanlar var aslında piyasada. O yüzden hani fark yaratmak derken, bu arada staj derken illa yurt dışına gitmek, başka bir şirkete gitmek değil. Mesela üniversitelerin laboratuvarlarına da staj yapabilirsiniz. Şu an bir sürü, mesela ben hani İTÜ'yü bildiğim için söyleyebilirim. Bir sürü hocanın kendi laboratuvarında bu tarz staj yapıp hatta para bile kazanılacak projelerle dahil olabilirsiniz.
Evet. Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkaran bir bilgi verebilir misiniz bizlere?
Ya ufku iki katına çıkaran aslında belki şu az önce konuştuk ama yani her bölümü uzayla bağlayabilirsiniz eğer ilginiz varsa. Yani mesela işte lisede Türkçe matematik bölümü seçmek isteyip işte psikoloji okumak istiyor ama uzaya da ilginiz var dedim işte bunu birleştirebilirsiniz. Yani uzayla ilgili bir işte çalışmak için illa uzay mühendisliği okumak gerekmiyor.
Evet.
Belki bunu söyleyebiliriz.
Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Sizden gelenlerden bu bölümü okumayı düşünen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Hani ben de daha önceden bilseydim keşke falan dediğiniz.
Aynen. Şimdi aslında biraz anlattım ama tam da hikayeyi anlatmadım. Ben dedim ya hani Hawking falan okudum böyle kara delikler onlar bunlar işte paralel evrenler onlara meraklıydım. Ve aslına bakarsan uzay mühendisliğinde de bunları öğreneceğimi düşünmüştüm. Biraz da astronomi mesela bizim hiç astronomi dersimiz olmadı. Yani uzay mühendisliği deyince daha uzayla ilgili yani hani oraya nasıl gidileceği değil de orada ne olduğuyla ilgili bilgi alacağımı düşünmüştüm çok açık. Hani çok da böyle bilinçsiz bir çevreden de gelmiyorum aslında ama tabii devir de biraz daha farklıydı yani. Mesela internet sayfasına girip ders programına bakamıyordunuz o zaman. Hani okula gidip bir tanıtım gününe katılmıştım ama hani o kalabalık sorarsanız. O yüzden aslında tam içeriğini ne olduğunu algılayamamıştım. O yüzden hani mesela astrofiziğe ilginiz varsa, astronomiye ilginiz varsa gidip uzay mühendisliği okumanın anlamı yok. Ve uzayla ilgili mesela atıyorum jeofiziğe ilgi duyabilirsiniz. Yani gezegen bilimine ilgi duyabilirsiniz. Ama işte Türkiye'de toplum baskısı özellikle hani mühendis ol, fen seçtiysen mühendis ol, temel bilim ne yapacaksın, öğretmen mi olacaksın falan gibi şey. Aslında temel bilim bizde çok küçümsenen bir şey ama çok çok önemli bir şey. Çünkü sonuç olarak
Kesinlikle.
mühendislerin yaptığı her şey bu temel bilim okumuş ve temel bilim pratiği yapan bilim adamlarına çözümler üretmek üzerine. Biz tamamen bu işi yapıyoruz. Ha şöyle oluyor. Bazen bilim insanları şey diyor. Yani böyle bir alet istiyorum diyor. Mühendis diyor ki ya böyle bir aleti şu doğrulukta değil de ancak bu doğrulukta yapabiliriz şu an teknoloji bunu. Hani böyle bir anlaşma, müzakere süreci oluyor bu iki grup arasında. Ama neticede mesela Mars'a giden Perseverance aracını düşünelim. Orada bir astrobiyoloji deney laboratuvarı kuruldu. Bu kim sayesinde kuruldu? temel bilim insanlarının merak ettiği sorulara çözüm aramak üzerine mühendislerin ürettiği bir çözüm olarak biz o aracı oraya yolladık. O yüzden
Evet.
temel bilim, işsiz kalacağım falan filan diye düşünerek yani temel bilimden vazgeçmeyin derim. Çünkü aslında benim muhtemelen biraz daha hani bilseydim bölüm içeriklerini muhtemelen fizik okuyup astrofizik uzmanlığına doğru gitmem gerekiyormuş. Ama hani uzay mühendisliğine girince uzay mühendisliğini çok sevdim, o ayrı.
Peki hocam, uzay mühendisliği okuduktan sonra astrofizik kısmına geçebiliyor musunuz?
Yani bir master'da tabii daha temel fizik dersleri, yani çünkü temel fizik dersleri mühendislik seviyesinde uzay mühendisliği okuduğunuz zaman hani astrofizik ile ortak çalışmalar tabii ki olabilir. Mesela işte atıyorum mesela Hubble Uzay Teleskobu hani astrofizik deneyleri yapan veya işte bir spektroskopi üzerine çalışabilirsiniz ama yani astrofizikçilerle beraber çalışmak da bir şey ama astrofizikçi olarak çalışmak çok kolay değil. Çünkü zaten halihazırda bir sürü astrofizikçi olacağı için sizi tercih etmeyebilirler ama belki
Var.
hani işte yüksek lisansa doktora sırasında hani öyle alanlara belki biraz daha alttan ek ders alarak tamam hani bilimsel hazırlık diye geçiyor mesela Türkiye'de öyle bir şeyle muhtemelen oluyordur.
Tamamdır hocam. Son soruma geçiyorum hocam. Mesleğinizin şu an trend topiği nedir? Şu an gündemde olan konusu nedir?
Ya aslında tek bir şey söyleyemeyiz belki ama birkaç tane hani gelecekte veya aslında şu anda da çok önem kazanmış ve çok çalışılan belli konu başlıkları var. Mesela itki sistemleri işte uzay araçları veya uydular için işte elektrikli olsun başka hani yeşil enerji kullanan itki sistemleri çok revaçta. Yapay zeka tabii ki uzay alanında da aynı şekilde ve yapay zekanın hani uygulaması bazen insana çok somut bir şekilde aklına gelmiyor. Mesela birkaç örnek vereyim. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara destek sürekli yer istasyonundan yapılıyor. Mesela bunu bir kısmını akıllılaştırıp yapay zekaya devredebilir miyiz gibi çalışmalar var. Hatta sanıyorum bir tane deney yapıldı bununla ilgili de. Onun dışında mesela uzay çöpleriyle ilgili çarpışmalardan kaçınmak için kaçınma manevraları yapılıyor. Ve bu mesela atıyorum siz Avrupa Uzay Ajansı'sınız. Size bir haber geldi işte 2 hafta sonra ya da 3 hafta sonra şöyle bir çarpışma bekleniyor. Siz bütün ekibi topluyorsunuz oraya kapanıyorsunuz 1 hafta 10 gün ya ne yapsak şunu ne yapsak bunu yapsak diye bütün o bahsettiğimiz bütün disiplinlerden insanları sorumlu işte elektronikçisine, iletişimcisine, işte güç sisteminden sorumlu herkesi bir araya toplayıp bununla ilgili işte bir şeyler konuşup kararlar almanız gerekiyor. Mesela şu an bunu acaba yapay zeka ile otonom hale getirebilir miyiz konuşmaları var. Aslında belki başka ne diyebiliriz? Tabii ki şey var, yeni üretim teknikleri var. 3 boyutlu yazıcılar çok revaçta. Hem uzay için 3 boyutlu yazıcılar hem de uzayda 3 boyutlu yazıcı kullanımı. Bu ne demek mesela? İşte uzay çöpü problemi bildiğimiz gibi çok giderek büyüyen
Evet.
bir problem ve bunun temelinde aslında bizim fırlatıp da işlevini yitirmiş veya görevi bitmiş uyduları orada bırakmamız da bunların hani en büyük nedenlerinden bir tanesi. Mesela şöyle diyorlar, biz bir tamirci araç yapalım, gitsin bu bozulmuş uydunun yanına veya işte bir parçası değişmesi gerekiyor. Eskidi belki. Onu değiştirsin ama belki de orada yeni bir parça üretilmesi gerekiyor gidince görüyorsunuz onu. İşte o anda da üstündeki 3 boyutlu yazıcıyla uzay ortamında bunu yapsın ve oraya taksın mesela. Hani hem uzay ortamında 3 boyutlu yazıcı hem hani fırlatmadan önce dünya. Çünkü yer çekiminin olup olmaması bu 3 boyutlu yazıcı sistemlerini çok etkileyen bir faktör. Bu üretim teknikleri yine ya da malzemeler, yeni malzemeler, yeni üretim teknikleri. Bir de çok revaçta olan hani bir konu aslında son yıllarda baya tabii yani çok yeni bir şey değil ama küçük uydular artık büyük şirketlerin de veya büyük bilim ya da İşte iletişim, yer, dünya gözlem uyduları içinde daha küçük boyutlu uyduların kullanmasına başladı. Yani bu da aslında büyük bir trend topik. İşte Starlink'te gördüğümüz gibi mesela daha küçük ve bir sürü uydunun fırlatılması gibi trendler
Bu
var.
aslında daha çok uzay çöpü değil mi?
Evet, kesinlikle öyle.
Yani
Aynen öyle.
her bir
Başka,
proje.
evet, çünkü
Evet.
her bir gönderdiğiniz şeyin çöp olma ihtimali var ve her gönderdiğiniz parçanın çarpışma ve daha da çok çöp üretme ihtimali var.
Evet.
Doğru. Evet.
Tamamdır hocam. Sorularımız bu kadardı. Bizimle çok değerli bilgiler paylaştınız. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Bana da hani merak edenler her zaman ulaşabilirler. Böyle.
Tamamdır hocam. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.